Ayrım 21, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 210. Akşam fırının önünde karanlıkta Maria'yı bekledim. Geldiğini gördüğümde ona doğru yürüyecek cesareti birden yitirdim. Karanlığa sığınmaya çalıştım. Ama o beni görmüştü, ince havadar bir elbise giymişti, gülümsüyordu. Karanlıktan çıktım, sahne gerisinden aydınlık sahneye adım atan bir oyuncu gibi hissettim kendimi. Burnuma görünmez bir hortumun asılı olup olmadığını anlamak istercesine yüzümü elimle şöyle bir sıvazladıktan sonra şapkamı çıkardım. Maria, depremin uyandıramayacağı kadar ağır uykusu olan bir kadını nasıl unutabilirim? Rüyanda ne görüyordun? Gülerek uzun siyah trançalarını salladı. Dipnot tranca saç örgüsü. Rüyalarım seni ilgilendirmez dedi. Şapkan hoşuma gitti ama sana yakışmış. Senin karşında çıkarabilmek için aldım bu şapkayı. Birden ciddileşti. Niye buradasın sen? Şapkayı sanki bir cenaze törenindeymişim gibi göğsümün üzerinde tutuyordum. Ona durumu anlattım. Her şeyin bitmiş olduğunu, artık fırında çalışmadığımı söyledim. Niye? Diye sordu sözlerim bitince. Anlatmam gereken bir hikayem var. Şaşkınlıkla beni anlar gibi olduğunu fark ettim. Tezgahtar kız gibi hayrete düşmemişti. İnsan yapması gereken şeyi yapmalıdır dedi. Sonra ayrıldık. Fırına gitmekte acele ediyor, geç kalmak istemiyordu. Kolunu okşamayı bile beceremedim. Son kez olarak bu kadar yakınımda durmuştu. Daha sonra Maria'yı şehirde pek çok kez gördüm. Yanında bir adam vardı ve karnı şişti ama hep uzaktaydı. Maria asla unutamayacağım kadın, hep yakınımdaydı. Arada bir sokakta uzaktan gördüm, Maria ise başka bir kadın. Uzaklaşmasını seyrettim. Bir kez geri döndü, gülümseyip el salladı. Şapkamı çıkararak gözden kaybolana dek elimde tuttum. Şapkayı bir daha başıma geçirmeyip yakınlardaki bir çöp bidonunun üzerine bıraktım. Daha sonra şapkamın hala sağlam olan kısmını bir sokak çocuğunun kafasında gördüm sanırım. Şapkanın keyfi yerinde gibiydi. Nelio'nun ölümünden bu yana bir yıl geçti. Maria'nın gözden kayboluşunu izledim ve yeni hayatıma başladım. Dilenci gibi yaşıyor, yiyeceğimi çöp bidonlarında arıyor, binaların ve duvarların yarıklarında uyuyordum. Hikayemi anlatmaya başlamıştım. Nelio'nun sürüsü dağılmıştı. Nascimento merkezi pazar yerinin hemen dışında kümelenen en vahşi sokak çocuklarına oluşan gruba katılmıştı. Her zamanki gibiydi. Mukavva kutusunu hep yanında sürüklüyordu. Kendi kendime artık sık sık bilediği bir bıçak taşımasına rağmen günün birinde içindeki canavarları öldürmeyi başarıp başaramayacağımı sordum. Pekado'yu günün birinde zenginlerin oturduğu semtte dolaşırken rastladım. Sokak köşesinde çiçek satıyordu. Çiçekleri mandioka gibi cebinde yetiştirip yetiştirmediğini merak ettim. İşleri iyi gidiyor olmalıydı. Üzerinde temiz ve düzgün giysiler vardı. Tristeza ile bir kez turistlerin ve kooperantelerin müdavimi oldukları kafelerden birinin önünde karşılaştım. Kaldırımın ortasında uyuyordu. Spor papuçları ayağında değildi artık. Yalın ayaktı. Gördüğüm en pis sokak çocuğuydu, kötü kokuyordu. Pirelerin ve uyuzun neden olduğu cerahatlı yaralarını uykusunda kaşıyordu. Çok zayıftı, Nelio'ya hak verdim. Yavaş düşünen insanlara verecek yeri olmayan bu dünyada uzun süre yaşayamayacaktı. Onu uyandırmadan oradan uzaklaştım ve ona bir daha da rastlamadım. Mandioka ortadan kaybolmuştu. Bir kaza geçirip ölmüş olabileceğinden şüphelendim uzun bir süre. Sonra beyaz önlüklü rahibelerin çocuklara yemek ve giysi verdikleri büyük yurtlardan birine gönüllü olarak girmiş olduğunu öğrendim tesadüfen. Orada kalmaya karar vermişti. Tekrar sokaklara döndüğünü sanmıyorum. Deolinda'yı da gördüm. Bu karşılaşma Nelio'nun damda ölüm döşeğinde yattığı zamandan bu yana geçen bir yıl içerisindeki en karanlık anlarımdan biridir. Akşamın geç saatleriydi. Kulüplerin bulunduğu bölgeden geçip kooperantelerin çoğunun evlerinin bulunduğu zengin semtine uzanan ana caddelerden birindeydim. Nereye gittiğimi hatırlamıyorum çünkü genellikle ayaklarımın beni götürdüğü yere gidiyorum. Kavşaklarda kendilerini sunan kızlar duruyordu. Onların yanından geçerken hep utanır ve bakışlarımı yola ya da başka taraflara çeviririm. Ama o akşam sokak köşelerinden birinde Deolinda'yı gördüm. Neredeyse tanınmayacak kadar makyaj yapmıştı. Üzerinde açık giysiler vardı ve ayağını sabırsızca yere vurup duruyordu. Yanından geçtikten sonra durup etrafıma bakındım. Kozmos'un bir gün uzun yolculuğundan geri dönüp kız kardeşiyle ilgilenmesini diledim. Umarım çok geç kalmış olmaz. Akşamları damıma geri dönerken arada bir müzik sesi gelen bir restoranın önünde durakladığım olur. Timbilla'nın monoton ama güzel sesi beni Nelio ile geçen gecelere geri götürür. Orada saatler boyu durup müziği dinleyebilirim. Müziğin içinden benden başka herkesin çoktan unuttuğu sesler kopup gelir. Nelio'nun içinde bir gece yattığı Senior Castigo'nun mezar evinin bulunduğu büyük mezarlığa sadece bir kez gittim. Yoksulların mezarlarının olduğu bölümü buldum. Orada bir yerlerde Alfredo Bomba'nın vücudundan arta kalanlar yatıyordu. Toprağın içindeki kemikleri orada aşağıda yatan diğerlerininkilerle karışmıştı bile. Hepsi dip dibe, birinin çenesi diğerinin elinde sıkış tepiş yatıyor ve çaresizliğin getirdiği şaşkınlığın doruklarındaki bir koro gibi kaderlerinden yakınıyorlardı. Bütün bu huzura erememiş ruhların dansını hisseder gibi oldum ve ruhlar huzur bulmadıkça savaşın bu ülkeyi yıkıma uğratmaya devam edeceğini düşündüm. Hikayem sonuna yaklaşıyor. Her şeyi anlattım ve şimdi baştan başlayacağım. İnsanlar bana rüzgarlara söyleyen diyorlar. Biliyorum, henüz anlatacaklarımı dinleyecek gücü olan hiç kimse çıkmadığı için. Ama biliyorum ki o gün de gelecek. Gelmesi gerektiği için. Silah seslerinin duyulduğu geceden bu yana bir yıl geçti. Gecelerimi tiyatronun damında geçiriyorum. Evim orası sonuçta. Benim yerimi almış olan gecenin sessiz saatlerinde çalışan fırıncı benim damda olduğumu hiç kimseye söylemiyor. Hatta arada benimle yemeğini paylaştığı bile oluyor. Kavurucu güneş altındaki uzun günlerin ardından damdaki sessizliğe ihtiyaç duyuyorum. Şilteyi atmadım, üzerine yatıp uykuya dalana kadar yıldızları seyrediyorum. Nelio'nun ölmeden önce bana söylediği şeyler hakkında düşünebiliyorum yatarken. Hikayesini anlatmam gerektiğini biliyorum. Söyleyeceklerimi sadece denizden esen rüzgarlar dinleyecek olsa bile. Güçsüzlük ve çaresizlik içinde giderek daha da batan bu dünyayı anlatmalıyım. İnsanlarının hatırlamak için değil, unutmak için yaşadığı bu dünyayı. Rüyaların ateşinin yükselmemesi için, üşütüp hasta olup sonunda ölmemeleri için konuşmayı sürdürmeliyim. Nelio elini dünyanın alnına koymak ve Muvulene kadının otlarını dünyanın bütün akarsularına ve denizlerine karıştırmak istemişti sanki. Dünya giderek batıyor, sokak çocuklarının oluşturduğu süreler giderek büyüyor ve sayıca artıyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinde, sokak çocuğu istanlarda yaşıyor bu çocuklar. Hikayem sona erdi ve her seferinde baştan başlıyor. Ebedi uğultusuyla denizden esen rüzgarın içine görünmez bir ses gibi yuvalanmış olacak sonunda. Kurak dünyaya düşen yağmur damlalarının ve içimize çektiğimiz havanın içinde olacak. Nelio'nun söylediği şeyin doğru olduğunu, son umudumuzun kim olduğumuzu, denizin oynak rüzgarına asla söz geçiremeyecek ama günün birinde rüzgarların niye sonsuza kadar esmek zorunda olduklarını anlayacak insanlar olduğumuzu hatırlamakta yattığını biliyorum. Ben José Antonio María Vaz, tropikal göğün yıldızları altında bir damın üzerindeki yalnız adam. Anlatacak bir hikayem var. Kitabın sonu. 12 Kasım 2014. Sayfa 214.
I'm speaking to the youths. Don't forget where your grandfather come from. Koja manula njeti doya imile dohendi. Koja manula njeti doya imile dohendi. aquí, quedaréme aquí, quedaréme aquí. Oh, ya no, quédate con yo tenéis mi on. Quédate con yo tenéis mi on. Para que giro bien, mauve me embego un marraino ton. Puta ya no.
Don't move down. Go down for the jalo.